Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, bir iftar sevinci programımızda daha sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Her programda olduğu gibi bugünkü iftar sevincimizde güzel bir konuğumuz var. Sevincimize sevinç katacak. Ona yürekten inandığımız kardeşimiz Mehmet Dinç Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Gerçi bizim dinleyicilerimiz sizi tanıyorlar ama.
Evet.
Yine de siz kendinizi bir lütfedip tanıtırsanız memnun oluruz.
Memnuniyetle efendim. Ben Mehmet Dinç, klinik psikoloğum. Üniversitede vazifem var. Türkiye Gençler Cemiyeti'nde vazifem var.
Maşallah.
Aynı zamanda da kendi ofisimiz var. Orada da psikoterapi hizmeti veriyoruz insanlara. O şekilde vazifeler devam ediyor efendim. Her hafta Erkam Radyo'da İnsan Bu programını yapıyoruz. Dinleyicilerimizle buluşuyoruz.
Allah razı olsun. Şimdi Mehmetciğim, tabii güzel bir mevsime girdik. Ramazan'dayız. Evet. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Tabii orucun başlangıcı imsakla oluyor. Şimdi esas psikolojik açıdan biz orucun önemini vurgulamak istiyoruz dinleyicilerimiz nezdinde. İnsan psikolojisi açısından, insanın kişiliğinin ve karakterinin hem oluşumu hem yerleşik hale gelmesi açısından. Orucun özellikle bu imsak tarafının hikmeti nedir bizim açımızdan? Biz bunu, evet, inancımız böyle emrediyor da, Cenab-ı Hak bu saatten itibaren yemekten, içmekten ve diğer cinsel münasebetten kendinizi kesin, tamam. Ama bunun bir psikolojik olarak bir anlamı olmalı. Hı hı. Normalde biz aç kaldığımız zaman hissettiğimiz açlıkla.
Evet.
Ama oruca niyet ettiğimiz zaman ki bedenin reaksiyonu çok farklı oluyor. Hiç aklımıza bile gelmiyor. Evet. Kendimizi programlamışız. Sanki ya bilgisayarda böyle şeyler var, yazılımlar var ya, bir yazılım. Programlamışız. Hiç aklımıza bile gelmiyor oruca niyet ettiğimiz andan itibaren. Bununla ilgili özellikle dinleyicilerimize neler söyleyebilirsiniz?
İmsak tabii güneşin doğduğu zaman veya güneşin doğmaya yaklaştığı zaman, gecenin bittiği zaman yani. Gecenin bittiği zamanla alakalı psikoloji bilimi özellikle uyku meselesi konusunda uykunun bitişi olarak da kodlandırıyor. Ve baktığımızda çok ilginç, bu alanda çalışma yapan insanların verdiği örnekler var. Mesela hali hazırda bugün, çok uzağa tarihe gitmeye gerek yok. Genelde tarihten örnek verirler ya, şu insanlar böyle yapmış.
Biz yaşayan, biz kendimizden yapmış. Verelim.
Evet,
ya.
Şu anda bugün yaşayan en büyük başarılı iş adamlarının uyanma saatleri, en erken kalkan 4-4.30'da kalkıyor. En geç kalkan, en tembeli 6'da kalkıyor. Ve güne başlıyorlar. Bu çalışma, bu tempo, bu başarı o saatte güne başlamakla oluyor. O saatte güne başlayan insanların çok daha ilerleyebildiklerini görüyorlar. O saatte uyunan uykunun hiç verimli, bereketli olmadığını çalışmalar söylüyor. Çünkü Allah Teala vücudumuzu o formatta yaratmış ve bu format diyor ki melatonin hormonu salgılandığı zaman uyuyacağız. Melatonin hormonu salgılanması azaldığı zaman güne başlayacağız, uyanacağız ve o şekilde hayatımızı devam ettireceğiz ki vaktimizin, ömrümüzün, yaptığımızın bereketi olmuş olsun. Dolayısıyla hocam bu konuda yapılan çalışmalar, özellikle psikolojik dayanıklılık kapsamında yapılan çalışmalar diyor ki bir insan psikolojik anlamda sağlıklı olmak istiyorsa, psikolojik anlamda dirençli, dirayetli olmak istiyorsa, güçlü olmak istiyorsa bunun en önemli bileşenlerinden bir tanesi uyku meselesi. İnsanın ne zaman uyuyacağı, ne zaman uyanacağı, ne zaman günü bitireceği, ne zaman güne başlayacağı. Ve bu konuda en önemli işaretlerden bir tanesi, olmazsa olmazlardan bir tanesi şu: melatonin hormonu salgılanmaya başladığı zaman insan uyusun, melatonin hormonu salgılanması bittikten sonra azalmaya başladığında insan uyansın, gününe başlasın. Bir de ne zaman melatonin hormonu salgılanıyor, bu da kritik mesele. Saat 10-11 gibi salgılanmaya başlıyor, bu saatlerde uyku başlasın. Saat 4-5'ten itibaren azalmaya başlıyor. Bu saatlerden itibaren uyansın. Bir daha uykusu ne zaman verimli, faydalı olur? Öğleden sonraki zamanda.
Kaylule.
Kaylule dediğimiz şey.
Şimdi siesta, evet, diyorlar ya.
Siesta diyorlar tabii. O öğleden sonraki 45 dakikalık vakit gece 1,5 saat uykuya denk geliyor. O kadar verimli, bereketli. Böyle olmazsa ne oluyor? Böyle olmazsa insanlar aynı süre uyuyabiliyorlar saat olarak. Ama etki olarak aynı etkiyi göremiyorlar. Mesela bu konuda yapılmış bir araştırma var. Bir sürü araştırma var da bir tanesini arz edeyim müsaadenizle. Fabrika işçileri üzerine bir araştırma yapılıyor. Aynı mahallede oturan, aynı maaşı alan, aynı fabrikada çalışan, aynı işi yapan insanlar. Aralarındaki tek fark, bir tanesi gece vardiyasında çalışıyor. Yani melatonin hormonu salgılanırken ayakta iş yapıyor. Bir tanesi gündüz vardiyasında çalışıyor, gece uyuyor. gece çalışıp gündüz uyuyanlar, gündüz çalışıp gece uyuyanlardan psikolojik anlamda 3 kat daha fazla rahatsız. Başka hiçbir fark yok. Gelir aynı, iş aynı, mahalle aynı, sosyoekonomik anlamda baktığımızda bütün şartlar aynı. Ama bu imsak meselesini kaçırdığımız zaman orada başka rahatsızlıklar söz konusu olmaya başlıyor. İnsan biraz daha psikolojik anlamda zayıf olmaya, meyel olmaya başlıyor. O yüzden imsak meselesi kritik mesele buyurduğunuz gibi. İnsan bir şeye başlayacaksa neye başlarsa başlasın. Sadece ibadete değil, dünyadaki işlere de, okumaya da, araştırmaya da, ticarete de, her neye başlarsa başlasın, o vakitlerde başlaması kendisine de çok iyi geliyor, yaptığı işe de çok iyi geliyor. Nitekim somut örnek olarak baktığımızda da dünyadaki başarılı insanların hepsinin ortak özelliği o saatte başlamaları. Doğu kültüründe de, Batı kültüründe de asırlardan beri bununla alakalı söylenmiş sözler var. Mesela İngilizlerin çok söylediği bir söz var. Diyor ki erken yat, erken kalk, sağlıklı, zengin, bilge ol diyor. Yani sağlıklı olmak istiyorsan da erken yat, erken kalk.
Evet, güzel.
Bilge olmak istiyorsan da erken yat, erken kalk. Zinde olmak istiyorsan da erken yat, erken kalk.
Şimdi
diyor.
Burada benim aklıma şey geldi. Cenab-ı Hak ve cealnel leyle libasen buyuruyor bak. Geceyi istirahat evet. vakti. Ve cealnel nehara meaşen, gündüzü de maişet temini vakti olarak yarattık buyuruyor. Dolayısıyla bizim geceyi gece gibi, gündüzü gündüz gibi yaşamamız lazım.
Evet.
Gece ile gündüzün insan psikolojisindeki etkisi çok farklı.
Çok.
Şimdi o yüzden bizim özellikle sufiler, bak, teheccüd namazı peygamberlere vacip. Hı hı. Ama fazla ısrar edince ashab-ı kiram fazla üstelemen, üstelerseniz size de vacip olur. Altından kalkamazsınız buyuruyor Efendimiz. Hı. Ama Müzzemmil suresinde ey örtülere bürülü peygamber uyuma kalk. Gecenin yarısından fazlasını, yarısını hiç olmazsa 1/3'ünü uyanık geçir. Hı hı. Neden? Sana inna senülki aleyke kavlen sakila, sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Vahiy indireceğiz sana. Vahyi alabilecek kıvamı yakalamaya çalış. Bu nasıl olur? Yatsıdan sonra gündüzün yorgunluğunu atıyorsunuz, 2-3 saat uyuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ondan sonra gözü meşgul edecek bir şey yok. Karanlık bir dünya. Ses de yok. Herkes uykuda. Kulağa da tırmalayan bir ses yok. O yüzden insanın, peygamberin ya da kişinin ibadetine odaklanması en yoğun bir şekilde yaşanabileceği bir konuma geliyor. Evet. Ve devamında inne naşi'etel leyli, gece uyanan nefs eşeddü vat'en, kavrama kabiliyeti çok güçlü ve akvemi kıyla, söylenen sözü de anlamaya en uygun, en kıvamlı durumda bulunur. Şimdi peygamberlere vahiy hep gece gelmiş.
Evet.
Şimdi sadece peygamberlere vahiy gece gelmiyor esasında. Bestekarlar da gece yapıyor besteler. Hı hı. Yazarlar yazılarını gece yazıyor. Şairler şiirlerini gece yazıyor. Çünkü gece insanın dıştan kendisini koparıp içine doğru yönelmesi ve bütün maddi ve manevi gücünü yapacağı işe konsantre olmasını sağlıyor.
Evet.
Ama öbür taraftan Mevlana'nın güzel bir şeysi var. Diyor ki ya senede bir köpek 8 yavru yavrular. Bir koyun senede 1 yavru yavrular. Koyunlar sütü için kesilir, eti için kesilir. Derisi giyilir. Bayramda kesilir, adak için kesilir, şükür için kesilir, günlük kesilir. Buna rağmen niye piyasada sürü sürü koyun olur da sürü sürü köpek olmaz?
Evet.
Mevlana buyuruyor ki, seher vakti uykusu çok tehlikelidir. Canlıların ömrünü kısaltır diyor. Öldürücü tesir olur. Aksine koyunlar da hiç seher vaktinde uyumazlar. O yüzden çobanların kontrolünü kaybettiği anlar hep seher vakti anlarıdır. Kurtların da koyunları en fazla avladığı anlar da seher vakti anıdır. Şimdi ben bunu çözdüm. Nasıl çözdüm dersen. Şimdi bir insanın günlük 24 saatte vücudunun dayanma gücü en fazla 22 saattir. Hı hı. Yani şoför dese ki ben uyumayacağım. 22. saatten sonra vücut reflekslerini kaybediyor. Kendiliğinden dinlenmeye geçiyor. Şimdi insan vücudunun en ölü, en uyuşuk olduğu an seher vakti anı. Bir de buna geceden gündüze doğru giderken güneşin enfrarır ışınları, kızılötesi ışınları, bazı yıldızların dünyaya yeni ulaşan ışınları, yani radyasyonun da en yoğun olduğu, tabii radyoaktivitenin en yoğun olduğu anda seher vakti anı. Hem vücudumuz uyuşuk ve ölü, hem de bir de bu ışınların uyuşturucu etkisine maruz kaldığımız zaman, o gün işte diyelim ki güneşin doğmasından 1 saat sonra kalktık. insan vücudunda bu uyuşukluğu gidermek ikindiye kadar sürüyor. Halbuki güneş doğmadan önce kalktınız. Bir de gittiniz güzel suyla abdest alarak vücudunuzu, hücrelerinizi suyla şok ettiniz. O zaman vücut zinde oldu mu, bu gelen tabii radyasyonun zararını sıfırlıyorsunuz.
Evet.
Ve bu da ömrü uzatıyor. O yüzden ben mesela şoförler ki en ağır trafik kazaları o saatlerde oluyor. Adam uyumuyorum zannediyor ama farkında değil ki vücut, gözü bakıyor ama görmüyor adam. Hı hı. O zaman kazalar oluyor en fazla.
Evet, evet.
O yüzden işaret buyurdunuz o nokta. Yani gerçekten önemli bir iş.
Hocam bir konuşma dinlemiştim. Siz söyleyince şimdi aklıma geldi. O zaman biraz alakası gelmişti. Bir adamcağız, Amerikalı bir adam. 5 dakika boyunca bir sürü şarkıdan, bir sürü romandan, bir sürü sözden aldığı gecenin dördü ifadelerini çıkartıyor. Ve diyor ki dikkatimi çekti diyor. Şarkıda gecenin dördünde aklıma geldi diyor. Başka bir romanda gecenin dördünde şöyle oldu. Acayip bir gecenin dördü istifam var diyor. Ben çözemedim ama sizinle paylaşmak istedim diyor. Şimdi siz söyleyince bu gecenin dördü benim yine aklıma geldi.
Çok önemli bir
Hakikaten kritik bir zaman.
Çok önemli bir şey. O yüzden bizim sufiler günlerinde 3 gece 3 gündüz yaparlarmış. Bu gecenin insanı dinlendirici tarafından istifade etmek için. Yatsıdan sonra yattık, kalktık teheccüde. Bu bir gece. Teheccüdü kıldık, yattık, sabah namazına kalktık. Bu ikinci gece. Ondan sonra bir de gaylule de yattık. Tekrar kalktık. Bu da üçüncü gece. Bu gecenin insanı dinlendirmesi ve aynı zamanda yorgunluğunu gidermesi ama öbür taraftan da uyanık olduğu zamanlardaki verimliliğini artırmak için önemli bir iş.
Evet.
Bu farelere mesela gece farelere 10 fareye aynı miktarda adrenalin zerk ediyorlar. Farelerin 9'u ölüyor, birisi yaşıyor. Gündüz aynı 10 tane fareye yine aynı miktarda adrenalin veriyorlar. 9'u yaşıyor, birisi ölüyor. Yani gündüz insan vücudunun dayanıklılığıyla gece dayanıklılığı da farklı.
Evet.
O yüzden önemli bir iş. Ben bir şey sormak istiyorum mesela. İmsak, insanın kendi kendisini tutması ve frenlemesi manasına.
Evet.
Bunun psikolojik olarak önemli.
Evet.
Eğer biz ihtiyaçlarımızı frenleyemiyorsak, isteklerimize gem vuramıyorsak, dünyada huzur diye bir şey arama. Ama vurabiliyorsak eğer ki bu imsak bize bunu alıştırıyor gibi geliyor bana.
Çok doğru.
Bunun psikolojik değerlendirmesi nasıl olur?
Şimdi psikoloji tabii insan nasıl daha güçlü bir şekilde hayata bağlanır onu araştırıyor. Önceden hocam şunu diyorlardı, insan nasıl mutlu olur? Sonra özellikle modern, postmodern psikoloji yaklaşımları diyorlar ki mutluluk bir haldir, amaç değildir, sabit bir şey değildir. Bir yere gelince bulunacak bir şey değildir. Gelip giden bir haldir. Hayatın içerisinde mutluluk da olacak, hüzün de olacak, neşe de olacak, sevinç de olacak, keder de olacak. Mesele bütün bunları yaşarken insanın hayatta sağlam rabıta kurabilmesi, güçlü bir şekilde ilişki kurabilmesi ve sağlam basabilmesi yere, hayata tutunabilmesi.
Savrulmaması lazım.
Evet. Hadi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadis-i şerif var ya, psikoloji tam bunu anlatıyor sanki. Buyuruyor ki mümin diyor selvi ağacı gibidir. Rüzgar gelir eğilir ama yıkılmaz. Kafir diyor kocaman bir ağaç kapkatı durur ama bir rüzgar geldiğinde kökünden götürür onu. İşte Müslümanın bu haline tam resilience diye bir tabir var. Psikoloji dayanıklılık olarak biz tercüme ediyoruz. Yılmazlık olarak da tercüme ediliyor. Tam bu. Yani keder zamanı, hüzün zamanı, değişik dönemlerde böyle esner ama yıkılmaz. Bir şekilde ayağa kalkar. Bu noktada psikoloji bu süreci çalışmış. İnsan nasıl hayatla daha sağlam rabıta kurar, daha güçlü bir şekilde bağ kurar diye. Bir dönem demişler ki insanın bastırdığı dürtüleri vardır. Bu dürtüler onu rahatsız eder. Bu dürtüleri açığa çıkartalım, keşfedelim. Bu Freudian Ekol'ün özellikle
şuuraltı
meselesi. Onun üzerine çalışılmış ama olmamış. Sonra bunu eleştiren 1950'li yıllarda bir ekol çıkmış, bilişsel ekol. Demişler ki düşüncedir insan demişler. Bu düşünceleri doğrultursak bu insanı toparlarız, insan daha sağlam bir şekilde basar. O da çalışılmış, halen de bu çalışılıyor ama 1980'lerde ortaya çıkan bu irade olarak tercüme ettiğimiz akım tamamıyla meseleyi anlatıyor esasında. Diyor ki insan diyor Dürtüleri de bir kenara koyalım, düşünceyi de bir kenara koyalım. İnsanın güçlülüğü, hayata bağlanması kendini kontrol etmesine saklıdır. Dürtülere hakim olabilmesine saklıdır.
Evet.
Bununla alakalı da çok meşhur bir deney var. Deney şu, anaokul çocuklarını alıyorlar. Bu çocukları birer birer bir sınıfa sokuyorlar. Önlerine bir tane lokum koyuyorlar. Diyorlar ki çocuklara, 5-6 yaşında çocuklar, bu lokumu diyorlar istersen şimdi yiyebilirsin. Ama 5 dakika kendini tutabilirsen, kendine hakim olabilirsen, dürtülerini kontrol edebilirsen, hazzını erteleyebilirsen bir tane daha lokum vereceğiz sana. Ama yersen de ceza meza yok, sen bilirsin. Çocukları yalnız bırakıyorlar. Çocukların bazıları hoca çıkar çıkmaz lokumu atıyor, yiyor. Bazıları lokum orada, çocuk orada, bir dakika sabrediyor, bir dakika sonra yutuyor. Ama bazıları var, lokum orada, çocuk burada, lokumu görüyor, canı çekiyor, lokumu alıyor, yaklaştırıyor, uzaklaştırıyor, döndürüyor, dokunuyor.
Tavaf eder gibi.
Evet, evet, çok canı çekiyor, 5 yaşında çocuk. Yalıyor böyle hafif, hafif ısırıyor ama yemiyor. Etrafa bakıyor, gözlerini kaydırıyor. Etrafında dolaşıyor dikkatini dağıtmak için. Şarkı söylüyor ses sesli ki onu düşünmeyeyim diye ama yemiyor. 5 dakika dolduğunda hocalar sınıfa giriyorlar. Lokum yiyen çocuklara bir şey demiyorlar, ismini yazıyorlar. Lokum yemeyen çocuklara bir tane daha lokum veriyorlar, bir şey demiyorlar, ismini yazıyorlar. Ve bu çocukları 20 sene boyunca takip ediyorlar. Netice 2 kere 2 4 nasıl ederse aynı şekilde kendini gösteriyor. 5 dakika kendini tutabilen, kontrol edebilen, hazzını erteleyebilen çocuklar çok daha iyi okullara gitmişler. Çok daha iyi işler bulmuşlar, çok daha mutlu evlilikler yapmışlar. Hayatlarından memnuniyetleri de yüksek. Ama 5 dakika kendine hakim olamayan çocuklar büyük oranda çok daha kötü okullarda okumuşlar. Çok daha kötü işlerde çalışıyorlar. Evlenememişler ya da doğru düzgün bir evlilik kuramamışlar. Hayatlarından tatmin düzeyleri düşük. O zamandan beri psikoloji ısrarla diyor ki bir insan kendini ne kadar kontrol edebilirse, hazlarını ne kadar erteleyebilirse, kendine ne kadar hakim olabilirse o kadar güçlü bir bağ kurar. Çünkü hazzın limiti yok, sonu yok. Bu denendi ve görüldü. Yani özellikle 1960'larda Amerika'nın başlattığı, dünyayı saran bu hippi akımıyla beraber insan aklına gelen, düşündüğü, kalbine düşen, gördüğü, duyduğu, öğrendiği bütün hazları denedi. Ama gördü ki bunun dibi yok ve mutlu etmiyor. Bilakis daha kötü hale getiriyor. Bilakis hayattan daha da soğutuyor, daha da kopartıyor. Şu anda mesela 1960'lardan beri yine ilk kez bu kadar güçlü bir şekilde gelen bir akım var teknoloji üzerinden. Gençlerin büyük oranda teknolojiyle haşır neşir olması. Geçenlerde yine bununla alakalı bir araştırma yayınlandı. Diyor ki gençlik, şu anki milenyum dediğimiz gençlik teknolojiden artık sıkılıyor, bunalıyor. O da kifayet etmedi. Bakın teknoloji o kadar geniş, o kadar çeşitli, o kadar farklı şeyler var. Bütün dünyaya açılıyorsunuz. YouTube'a bir günde yüklenen videoyu bir insan sabahtan akşama bütün hayatını verse seyrese 60 yılını alıyormuş. Bir günde. Yani adamın sadece mesleği o. YouTube'daki bir günde yüklenen videoları seyretmek 60 sene harcası ancak bitiyor.
Bir günde.
Bir günde yüklenen video. Bu kadar geniş bir alan var. Bu kadar geniş bir imkan var. Gençler ondan da sıkılır. Niye? Çünkü hazzın dibi yok. Bir şekilde insan ona karşı bir şey geliştirecek, bir tepki geliştirecek. Çünkü fıtrat onu istemiyor. Ama insan kendini bu anlamda ne kadar tutarsa, ne kadar muhafaza ederse o kadar iyi. Bununla alakalı geçenlerde bir yazı okudum. Diyor ki, tarihten birisi kendi hayatıyla alakalı bir şey söylüyor. Çok güzel bir hayat yaşıyor, sonra bir zorluk yaşıyor. Diyor ki, zorluk yaşadığım zaman, mücadele hissettiğim zaman, kendimi sıkıntılarla boğuşurken gördüğüm zaman var olduğumu hissettim. Evet. Gerçekten yaşadığımı hissettim diyor. Ama hazda boğulduğu zaman insan, o hazın dibi olmadığından dolayı çokça gördüğümüz ne var? Kendini yaralama hadiseleri var. Kendi yaralama hadisesinde o kadar hissiz, o kadar kendinden bir şey hissetmiyor ki vücuduna yara açarak bir şeyler hissetmeye çalışıyor. Kötü de olsa bir şey hissedeyim diyor. Çünkü o kadar her şeye duyarsız hale gelebiliyor. Dolayısıyla bu noktada imsak üzerinden buyurduğunuz gibi oruç vesilesiyle insanın kendini tutması meselesi, insanın kendi ayarlarına yeniden dönebilmesi meselesi. Ramazan bunun için bir fırsat. 30 günlük bir talimimiz var bizim. 30 gün bize bir hayat tarzı vaaz ediliyor. Çünkü hayat tarzımız inanılmaz şekilde bozulmuş durumda. Siz demin buyurdunuz Sufilerin 3 gecesinden. İlk başta erken gece, yastan sonra başlıyor. şu anda erken gece kaybolmuş durumda.
Aslında gece kayboldu.
Mehmet. Gece kayboldu.
Yani bu elektrikler var ya.
Evet, evet.
Elektrik aydınlatma
evet.
teknolojisi
evet.
gecemizi gündüz yaptı.
Çok
ve
doğru.
insanların şu an istirahat edecek vakitleri bile kalmadı.
Evet, kalmadı.
Bir de bunu abur cubur televizyon programlarıyla filan da insanı zihnen, gözle meşgul eden, kulağını meşgul eden şeylerle bir de onları devreye sokarsanız bugünün insanı gerçekten yorgun.
Evet.
Bizim Kemal Sayar hocamızın gönül yorgunluğu yaşıyoruz dediği şey var ya.
Evet.
Ben bugünün insanına acıyorum gerçekten.
Geçen gün Kemal Sayar hocayla beraber bir seminer verdik.
Ya.
Ben seminerin başında bir tweet gösterdim. Birisi yazmış ki yarın için bugünden yorgunum yazmış.
Evet.
Kemal
evet.
hocaya dedim hocam dedim bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dedi ki bir bilim adamı bugünün toplumunu yorgunluk toplumu olarak açıklıyor.
Evet.
Hakikaten buyurduğunuz gibi yorgunuz. Yani büyük bir yorgunluğumuz var.
Şimdi tabii bu şimdi pedagoji. Hı-hı. Eğitim bilimini tarif ederken self-service insan yetiştirme ilmi diye tanımlıyorlar. Self-service. Yani ne demek bu self-service? Hayatını kendisi planlayan, kendi iradesine göre hareket eden bir insan yetiştirme. Yani zamanımızı bizim kullanmamız lazım. Zaman bizi kullanmaması lazım.
Evet.
Heva ve heveslerimizi bizim kullanmamız lazım. Onlar bizi kullanmamalı. Elimizi bizim kullanmamız lazım. El bizi kullanmamalı. Dilimizi bizim kullanmamız lazım. Ben bu imsaki sadece Ramazan'da evet yemeden içmeden ağzımıza mühür çektik.
Hı hı.
O anlamda değil ama evet. insanın eline, beline ve diline kendi inancına göre hakim olması. Ve bunu ne zamana kadar? İftara kadar. Allah'ın müsaade ettiği ana kadar. Bu işe zapturapt altına alması. Evet. Bu müthiş bir defa karakter ve kişilik kazandırıyor
evet.
insanı. Sonra hani şeyler insanın evet, kaynaklar sınırlı ama insanın ihtiyaçları ve istekleri sınırsız. Siz bu kısır kaynaklara bakarak nasıl bu sınırsız ihtiyaçlarınızı nasıl gidereceksiniz? Eğer bir insan ihtiyaçlarını frenleyebiliyorsa, bana göre bugünün en zengin adamı odur.
Çok doğru.
Yani ben arkadaş, yani para, pul, öyle bir sordum birisine, param yok ama dedi, paraya ihtiyacım da yok dedi.
Hmm.
Baktım ki dünyanın en zengin adamı o.
Evet. Müsaadenizle iki tane örnek vermek isterim. Çok önemli bir nokta benim için bu. Dünyada şu anda sadelik akımı var. Çünkü insanlar varlıkla olmayacağını gördüler. Yunus Emre diyor ya, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı diyor.
Ya.
Hakikaten bunca varlıkla gönül darlığı bir türlü gitmiyor modern
evet.
insanda. O yüzden çok güzel bir söz var. Diyor ki, zenginlik diyor, ne kadar çok şeye sahip olduğunuz değil, ne kadar az şeye ihtiyaç duyduğunuzdur diyor.
Evet.
Ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsa insan, o kadar zengin esasında. Şey,
kanaat tükenmez bir hazinedir. Efendimizin ifadesi de bu
Aynen.
sırrı güzel ifade evet. ediyor.
Şimdi Aziz Sancar Hoca malum Nobel ödülünü aldı. Üniversite, ait olduğu üniversite hocaya bir ikramda bulunmak istemişler. Bir minnet ifade etmek istemişler. Bir iyilik yapmak istemişler. Ne yapalım, ne edelim düşünüyorlar. Para deseler zaten Nobel'de bir para verildi. Paranın çok böyle bir kıymeti yok. Ekstra bir şey yapmamız lazım. Düşünmüşler, taşımışlar, şunu bulmuşlar. Amerika'da malum her yer birbirine uzak, her yere arabayla gidiliyor. Ve her kez arabayla geldiğinin öğrencisi, hocası devasa otoparklar var ve otoparkta yer bulmak çok zor. Bir tane otopark rezervesi var rektör için. Diyorlar ki rektörün yanına Aziz Sancar Hoca için hayat boyu kullanacağı bir otopark yeri açalım. Amerika'da bir insana verilebilecek en büyük hediye bu. Çünkü dakikalarca yer aramayacak. Rektör Aziz Sancar Hoca'yı arıyor. Diyor ki hocam diyor tebrik ederim gurur duyduk üniversitemize çok büyük bir katkınız oldu prestijimizi arttırdınız. Biz de size minnetimizi ifade etmek için bir hediye vermeye karar verdik. Benim otopark yerimin yanında size ait ömür boyu kullanacağınız bir otopark yeri ayarladık diyor. Asistan Coraç'ın cevabı şu benim arabam yok ki. Şimdi hakikaten kendini bir işe adamış ve o işte başarılı olan insanlara baktığımızda araba dahil minimum eşyaya ihtiyaç duyan
evet,
insanlar.
Evet.
Öbür türlü çok varlıkla başarı beraber gelmiyor hocam.
Evet. Güzel bir şey söylediniz Aziz Sancar. Allah sağlık versin.
Amin. Yani sayıların artırsın.
Ona o kadar diyorlar ki yani sana bir araba park yeri ayırdık ama benim arabam yok
ya,
ki.
Arabam yok tabii.
İşte esasında şimdi bizim bu kapitalist toplum tüketim çılgınlığını alabildiğine
evet.
teşvik eden bu toplum. Alışveriş merkezlerini ben tüketim tapınağı olarak görüyorum.
Hı-hı.
Adam hiç zaruret olmayan, olur. Zaruri olmayan pek çok malzeme bize öyle pompalanıyor ki zihnimiz Hı-hı. öyle esaret altına alınıyor ki biz onları zaruretmiş gibi hissederek alma mecburiyeti duyuyoruz. Tabii gelirimiz de yetmediği için bu sefer onu almak için çırpınıyoruz ve hayatımız cehenneme dönüyor.
Evet.
Halbuki bu gerçekten işte insanın ihtiyaçlarını frenlediği an, o zaman zenginlik başlıyor.
Evet.
Bunu yine Kemal Sayar hocamızın güzel ifadesi var. Haz ve hız medeniyeti diyor, evet, ya.
Çok doğru.
Yani insanlar bu kendi aslında çevresinin kendisine pompaladığı ve kendisini şartlandırdığı, hiç zaruri olmadığı halde.
Yapay ihtiyaçlar. Efendim,
yapay ve suni ihtiyaçların peşinde koşmaktan öyle yoruluyor ki, o hazını yakalamak için sağına soluna bakması da yok.
Tabii.
Adam bana göre şu an bugünün insanı müthiş bir yalnızlık içinde. Hı hı. Adam kendi hazını hedefine koyduğu için ne ailesi, ne çoluğu, çocuğu, tabii, ne sağa sol. Bütün odaklanmış o hazını yakalamak. Tabii bu hazı yakalamak için de çok, çok hızlı bir koşu var. Bu hızlı koşuda yemek içmek de fast food'a dönmüş. Ayaküstü atıştırıp devam ediyor.
Hiçbir şeyin tadına varmadan çoklukla,
evet,
şey yapıyor.
Götürüyor.
Evet.
Dolayısıyla tabii bu orucun sadece biz imsakla değil oruç. Orucun bu anlamda bir de bize bak bu kadar hayatımızı başkalarının tanzim etmesine fırsat vermemek.
Evet.
Bu yönüyle de bir orucu değerlendirir miyiz?
Tabii şimdi hocam rutin diye bir kelime var. Rutin kelimesi bizim bütün algılarımızla oynadılar. Ve o algıların oynanması neticesinde doğrular yanlış hale geldi. Mesela ben gençlerle çok bir araya geliyorum. Diyorum ki arkadaşlar diyorum. Gençlerin cool diye bir tabiri var. Duydunuz mu bilmiyorum.
Cool, evet.
Cool, cool olmak çok önemli gençler için. Diyorum ki cool dediğinizde aklınıza ne geliyor?
Ne sıcak ne soğuk. Serin olacak. Ilık olacak ya da.
Şöyle bir tarif yapıyorlar. Diyorlar cool kişi kimseyi takmayan, kimseyi umursamayan, kendi doğruları olan, öyle kimseyi önemsemeyen, kurallara gelmeyen bir insan. Peki diyorum cool olmak istemeyen var mı? Yok. Herkes cool olmak istiyor. E diyorum bu terbiyesiz. Yani bu kimseyi takmayan, kimseyi önemsemeyen, kendi kuralları olan, kimseyi ciddiye almayan adam terbiyesiz diyoruz biz buna. Peki diyorum saygılı, efendi, nazik, sabırlı, çalışkan bir insana cool denir mi? Asla denmez diyorlar. Öyle bir zihnimizde oynamışlar ki herkes cool olmak istiyor ama cool bizim lügatımızda terbiyesiz eş anlamlı. Sabırlı, nazik, efendi insanların cool olması mümkün değil. E biz de cool olmak istediğimiz için sabırlı, nazik, anlayışlı, çalışkan olmaktan bir şekilde uzak duruyoruz. Rutinle alakalı da bu mesele çok önemli bence. Rutin kötü görülüyor gençler tarafından. Yani hayatım sıkıcı olacak, bunaltıcı olacak, depresif olacak, şey olacak. O yüzden rutinden kaçayım. Bir sistem, bir düzene gelmiyorlar, bir ayara gelmiyorlar. Halbuki dünyanın bir ritmi var, bir rutini var. Güneşin bir rutini var, ayın bir rutini var. Günlerin bir rutini var. Her şeyin bir rutini var. Oruç bize, Ramazan bize bu rutine yeniden dönmemiz için bir eğitim süreci esasında. İşte yemekle alakalı, bir rutin kazanmamızla alakalı bir süreç. Ne zaman yemek yiyoruz? Akşam yiyoruz, sabah yiyoruz. İmsakla yiyoruz. Günde iki defa esasında yemek var. Şu anda işte günde üç defa yiyeceksiniz. Ara öğün yiyeceksiniz, meyve yiyeceksiniz, sebze yiyeceksiniz vesaire. Esasında bedenimize eziyet eder hale gelmiş durumdayız. Ve baktığımızda Ramazan esasında bir sürü mahrumiyetin olduğu zaman, işte oruçtan yana yemek mahrumiyeti yaşıyoruz. Teheccüd kılıyoruz, gece uyanıyoruz, uykudan yana mahrumiyet çekiyoruz. Teravih kılıyoruz, dünya kadar bedenimizi yoruyoruz vesaire. Buna rağmen bu kadar mahrumiyet olduğu halde Ramazan'la huzursuzluk yan yana gelmiyor. Ramazan'la mutsuzluk yan yana gelmiyor. Ramazan uzak olsun, gelmesin, aman yine mi Ramazan geldi sözünü duyamıyoruz. Ramazan dediğimizde huzur beraberinde geliyor. Ramazan dediğinde herkes kavuşmak istiyor. Gittiğinde üzülüyor. Yine gelsin istiyor değerlendiren insanlar. Niçin? Çünkü vücudumuz ihtiyacı olmayan şeyleri ihtiyaç olarak görüp o kadar çok yoruluyor ki ve bundan o kadar huzur duyamıyor ki Ramazan'da ruhumuz da nefes alıyor, bedenimiz de nefes alıyor, kalbimiz de nefes alıyor. Dolayısıyla oruca baktığımızda hem kendisi bizatihi bedeni terbiye etmesiyle, ruhu terbiye etmesiyle bizi yeniden bu ritme sokmaya çalışıyor. Hem de Ramazan'ın kendi sistemi bizi yeniden bu rutine sokmaya çalışıyor. Ne kadar hayatımızda bu anlamda yemeyle alakalı, uyumayla alakalı, ibadetle alakalı, sosyal ilişkilerimizle alakalı rutinimiz olursa o kadar rahat edeceğiz. Bir ay Ramazan bize bu talimi yaptırıyor. Ama ondan sonra devam ettirmiyorsak kayboldu Ramazan'ın kazançları.
Evet.
Tabii. O yüzden şimdi Ramazan bize şöyle bir talim veriyor. Ben bunu çok önemsiyorum acizane hocam. İnsan şeye çok alışıyor, varlığa çok hızlı alışıyor. Sanki hep o varlık varmış gibi geliyor ve bir süre sonra fark edemez hale geliyor ne kadar büyük nimet olduğunu. Kaybettikten sonra neyi kaybettiğini fark ediyor ama geçmiş olsun. Bu anlamda baktığımızda dünyada bugün hali hazırda çok büyük sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarımızdan bir tanesi şu: dünya tarihinde ilk kez bu çok önemli bir şey, çok yemekten dolayı sağlık problemi yaşayan insanların sayısı az yemekten dolayı, kıtlıktan dolayı, açlıktan dolayı sağlık problemi yaşayan insanların sayısını geçti. Şu anda bir bolluk bereket dönemi var.
Tabii canım.
İnanılmaz.
Tabii, evet.
Her gün 11 milyar insana yetecek kadar dünyada yiyecek üretiliyor. Ama 2,5 milyar insan hala açlık sınırında. Dolayısıyla baktığımızda 11 milyar insana yetecek kadar yemek üretildiği halde 2,5 milyar insan açlık sınırındaysa, 1 milyar insan günlük sadece bir ekmek alacak kadar para kazanabiliyorsa, demek ki burada inanılmaz bir adaletsizlik, haksızlık var. Ramazan bize şunu talim ettirmeye çalışıyor. Oruç bize şunu talim ettirmeye çalışıyor. Bir, yemeğe mahkum değiliz biz. Yemeğe ihtiyacımız var ama mahkumu değiliz. Açlığımızı giderecek kadar, nefsimizi doyuracak kadar yemek yesek, bizi ayakta tutacak kadar yemek yesek iyi. Ama şu anda özellikle yine popüler kültür bizi hayatımız yemeğin etrafında döndürür hale getirdi. Bakıyorum televizyon programları yemek üzerine inanılmaz bir kültür oluşturmaya başladı. Restoranlar herkesin sosyalleştiği, konuştuğu, bütün boş zamanını geçirdiği yerler haline geldi. Bir danışanım söylemişti, üniversite öğrencisi, kafe görmekten bıktım dedi. Ama var olabildiği tek yer orası çünkü başka bir varlık alanı bulamıyor. Onun ötesine baktığımızda ben Antep'e gidiyorum her hafta. O kadar dolu dolu insanlar geliyor ki günübirlik yemek yemeye geliyorlar, akşam dönüyorlar. Niçin? Böyle bir kültür oluşmuş. Yemek üzerinden mutluluğu birleştiren bir sistem var. Halbuki baktığımızda yemek aradığımız mutluluğu vermeyecek bize. Belki hastalık olarak, problem olarak, sorun olarak,
hatta da huzursuzluk olarak dönecek. Olarak
geri dönecek.
Tabii.
O yüzden Ramazan bu anlamda ezberimizi bozuyor. Diyor ki senin mutluluk kaynağın yemek değil. Bak yemeksiz de mutlu olabiliyorsun. Hatta daha huzurlu oluyorsun, daha sıhhatli oluyorsun, daha iyi hissediyorsun. İkincisi, Ramazan'da bir şeylerden mahrum kalıyoruz. Bu bize şunu da diyor: sahip olduğun nimetlere hak ettiğin için sahip değilsin. Lütfedildiği için sahipsin. Ve o nimetlere sahip olmayan insanlardan esasında temelde bir farkın yok. Yani dünyanın açlık çeken herhangi bir bölgesinde doğabilirdik. Orada yaşayabilirdik. Allah saklasın yine ülkemizde kıtlık olabilir. O yüzden birincisi hali hazırdaki sağlık nimetimizin, ikincisi elimizdeki nimetlerin, yemek nimetlerinin farkına varmak için ve hayatımızı yeniden tanzim edebilmek için, yeniden toparlayabilmek için bir aylık bir rutin, bir ritim veriyor Ramazan bize. Onu devam ettirebilirsek ne âlâ. Devam ettiremezsek büyük sıkıntı. Ama bu noktada benim acizane gördüğüm büyük bir sıkıntı var. Onlardan bir tanesi şu: Ramazan'ın bu mesajını bozmaya yönelik çok ciddi bir sistem kurmuşuz. İftarlar üzerinden. İnsanlar iftarla beraber yemeye başlıyor, sahura kadar aralıksız yiyorlar. Ve ibadet büyük oranda unutuluyor. İnsanın kendiyle kalması büyük oranda unutuluyor. Siz geçen programda çok önemli bir noktadan bahsetmiştiniz. Demiştiniz ki yine Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden açıklayarak, bu teheccüd vaktinde zihnin en açık olduğu zaman. Şimdi modern psikoterapiler mindfulness diye bir kavram geliştirdiler. Kendisi de bir psikoterapi ekolü oldu. Diğerleri de mindfulness'tan faydalanıyorlar. Mindfulness temelde şu: zihnin ve kalbin şu anı yakalayabilme becerisi. Geçmişten kopabilmesi, geleceği gelecekle alakalı tasalanmayı bırakabilmesi, anı yakalayabilme becerisi. Anı yakalayabilmesi için mümkün olduğu kadar da insanın dış uyaranlara karşı kendini kapatabilme becerisini geliştirmesi lazım. Ve bu bir beceri. Ne kadar talim yapılırsa o kadar gelişebilecek bir beceri. Bu talim de o geçen programda buyurduğunuz gibi gecenin ilerleyen saatlerinde olabilecek bir talim.
Sadece gecenin değil Mehmetciğim. Bak burada tasavvuf, sufiyi tarif ederken sufi İbnül Vakt'tir diye tarif ediyorlar. Evet. İbnül Vakt içinde bulunduğu anın adamı olan adam sufi. Evet. Dünle uğraşmayan, dünle uğraşırken şu elindeki sıcak anı kaçırmayan adam. Hı hı. Bak sabır esasında bunun için telkin ediliyor. Ha biz geçmişten ibret alırız, ders alırız. Geçmişte yapılan hatalara düşmemek için bakarız. Bu ayrı bir iş. Hı hı. Ama geçmişte başımıza gelene takılıp kalıp da onun altında ezilirsek anı kaçırırız.
Evet.
Bu an kaçtı mı bir daha geri gelmiyor. İkincisi, içinde bulunduğumuz anda karşılaştığımız sıcağı sıcağına olaylara karşı tavrımız. O da rızayla karşılamak. Karşılamasanız ne olur?
Evet.
Olan olmuşsa, ölen ölmüşse hiçbir şey yapamazsınız. Sadece siz o olay karşısında ezilirseniz, onun altında kalırsanız, ki zaten sabrı tarif ederken Peygamber Efendimiz, sabır sıcağı sıcağına ilk karşılaşıldığı andaki olaya karşı gösterilen tavırdır.
Evet.
O yüzden ben hep öyle söylerim, sabreden Allah'la beraber. Sabreden olayın üstüne çıkmış, olayı altına almış, Allah'la bağını koparmamış. Sabretmeyen adam olayın altında kalmış, şoka girmiş, aklı selimini kaybetmiş adam. Ha bir de şey var, bu anı bize kaçıran şey nedir? Yarın hayaliyle uğraşırken biz anımızı kaçırıyoruz. Halbuki biz anımızı 24 ayar verimli bir şekilde kullansak, geçmişimiz çok sağlam olur, geleceğimiz de garanti olur.
Evet.
Bizim hem geleceğimizi çürüten hem geçmişimizi zayıflatan şey şu içinde bulunduğumuzun anın kıymetini bilmemek. Ama Cüneyd-i Bağdadi İbnül Vakt ifadesine karşı çıkıyor. İbnül Vakt diyor, zamanın kullandığı adamdır. Rüzgarın yani yaprağı nasıl istediği gibi savuruyorsa onun gibi savrulan bir adamdır. Sufi diyor Ebul Vakt'tır. Zamanının babasıdır.
Evet.
Zamanı ben kullanacağım arkadaş. Zamanımı ben yönlendireceğim. Başkası değil. Ben bu oruçta bunu da görüyorum. Bak, göz, sadece biz ağzımızı canımızın istediği gibi kullanma hakkımız yok. Allah'ın istediği gibi kullanacağız. Evet. Ama bu sembolik bir ifade. Midemizi canımızın istediği gibi değil, Allah'ın istediği gibi kullanacağız. Ama bu gözümüzde de, kulağımızda da, burnumuzda da, elimizde de, ayağımızda da, bedenimizin her noktasında da biz bedenimizi canımızın istediği gibi kullanamayız.
Evet.
Allah'ın istediği gibi kullanmak zorundayız. İşte bu keyif, bu keyfiliği, bu cool diyorlar ya hani. Halbuki bu müthiş bir karakter ve irade kazandırıyor insana ve kendi hayatını kendisini tanzim etme gücü veriyor adama. Yoksa savrulmayı ortadan kaldırıyorsunuz.
Tabii. Varlığın bir emanet olduğu bilincini fark etmek
lazım. Orucun bu tarafı
lazım.
Da var tabii. Evet, ama tabii. Bir şey daha var oruçta. Namazla size namazla değilmiş intibaı veren bir davranış, ona ameli kesir diyorlar. O namazı bozar. Ama oruç öyle değil. Hayatın içinden kopmadan, bak, çalışarak, çabalayarak, efendim sadece yemeden içmeden ve cinsel ilişkiden kendinizi uzak tutuyorsunuz ama hayatın içinde yaşarken ibadet eden bir insan olma. Peygamber Efendimizin Allah'ı görür gibi yaşama diye tanımladığı ihsanı yaşatan bir ibadet. Ne ticaret ne de alışveriş Allah'la bağımızı kopmayacak hale getirmeli. Oruç bize bu anlayışı vermeye çalışıyor.
Evet. Yani büyük bir fırsat hocam, talim fırsatı. Ne kadar değerlendirebilsek o kadar iyi. Bu anlamda baktığımızda modern insanın ciddi bir savrulması, kopma söz konusu. Ramazan yeniden fıtrat ayarlarına dönmek için büyük bir fırsat.
Fabrika ayarlarına dönüyoruz.
Fabrika ayarlarına. Evet, evet, evet. Ama işte burada benim korktuğum çok önemli bir şey var. O da şu. İnsanlar oruç yorgunluğunu atlatabilmek için veya oruç yorgunluğuna yoğunlaşmamak için teknolojide çok vakit geçiriyorlar. Ramazan dışında da vakit geçiriyorlar ama Ramazan'da da bakıyorum özellikle iftara yakın kendilerini cep telefonlarına veya televizyonlara çok kaptırabiliyorlar. Bu en çok değerlendirilmesi gereken vakitlerin en çok ziyan edilmesine sebep olabiliyor. O yüzden mesela teknoloji bağımlılığı kavramıyla alakalı çokça tavsiye edilen bir kavram var. Çok önem veriyorum ben buna. Teknoloji orucu diyor. Teknoloji orucu nedir? Diyor ki günde belli bir zaman teknolojiyle hiç bağ kurmadığınız bir süre olsun. Yarım saat, bir saat, ne kadarsa. Haftada belli bir zaman, yarım gün, bir gün teknolojiyle hiç bağlantı kurmadı. Yani cep telefonunu, telefonu, televizyonu, interneti elinize almadığınız bir zaman olsun diyor. Ramazan başlı başına bir ay. Teknolojiyle ilişkimizi, internetle, televizyonla, cep telefonla ilişkimizi minimuma indirip kendimize dönebilmemiz için büyük bir zaman. Bu konuda ne kadar ziyan etmezsek oruçlu zamanımızı özellikle o kadar iyi. Oruçsuz zamanımızı da ziyan etmememiz lazım. Onun da ayrı vazifeleri var. Sizin yine geçen programda söylediğiniz bir söz çok dikkatimi çekmişti. Modern insan ailesini, çocuk çocuğunu, eşini de unuttu, kendi hazlarına yöneldi, iyice kendini kaybetti. Kur'an-ı Kerim'de hali malumunuz bir ayet-i kerime var. Allah Teala buyuruyor ki, o kimselerden olmayın ki onlar Allah'ı unuturlar, Allah onlara kendilerini unutur.
Ya.
Yani bu çok kritik bir şey ve tam bu dönemin insanını anlatan bir şey.
Maalesef.
İnsan alışveriş merkezlerinde, mal mülk peşinde, şan şöhret peşinde, varlık peşinde dönüyor, dolaşıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki çoluk çocuk gitmiş, hanım gitmiş, en son kendi de gitmiş. Sadece tüketiyor, fark etmeden tüketiyor. Haz almadan tüketiyor, hissetmeden tüketiyor, keyif almıyor. Sadece tüketmek için tüketiyor, makina gibi. Her şeyi biçen bir makina haline geliyor. Ramazan işte bu makinalıktan bizi kurtarıyor. Diyor ki bir dur, bir tüketme, bir kendine gel.
Kızılderili var ya, Kızılderili. Evet. Beyaz adama kılavuzluk yapıyormuş adam. Gitmiş durmuş.
Evet.
Beyaz adam demiş ki ya niye durdun, bak daha çok yolumuz var ya, o kadar çok hızlı gidiyoruz ki demiş. Ruhum geride kaldı, evet. Onu bekliyorum, evet. Gelsin de buluşalım. Evet. Yani evet. Bugün insanın buna ihtiyacı var, evet. Gerçekten.
Şey de derler o hikayeyle alakalı, ruhum bize yetişsin de üç şeyi hatırlatsın. Nereden geldim, nereye gidiyorum, amaç neydi? Hakikaten insanın bunu üç soruyu hiç kaybetmemesi lazım.
Tabii hiç,
nereden geldik hiç, biz? Ya. Nereye gidiyoruz? Amacımız ne? Yani bu dünyada devamlı tüketmek üzerine bir amacımız yok bizim. Devamlı bir şeyler harcayalım üzerine bir amacımız yok. Bizden geriye de bu kalmayacak. Şimdi psikolojide yine çokça kullanılan, konuşulan yaklaşımlardan biridir psikososyal gelişim teorisi. Der ki insan hayatının son döneminde iki duygudan birini yaşar der. Ya derin bir tatmin, iç huzuru yaşar ya da büyük bir pişmanlık ve huzursuzluk yaşar. Tamamen şuna bağlıdır. Geriye dönüp baktığında ne gördü? Ne biriktirdi? Ne yaptı? Nasıl değerlendirdi? Şayet geriye dönüp baktığında 50 yılın, 60 yılın, 70 yılın sonunda tatmin olmadığı, mutlu olmadığı, içine sinmeyen bir hayat yaşadıysa o zaman ölüme hazır hissetmez kendini ve devamlı bir iç huzursuzluk onu rahat bırakmaz. O zaman işte şimdi bana kaybolan yıllarımı versinler diye bir şarkı var ya, onu söyler durur yani, kaybolan yıllarımı versinler. Ama geriye dönüp baktığında içine sinen bir hayat yaşadıysa, bıraktığı şeyler iyi şeylerse o zaman iyi bir iç huzur yaşar ve ölüme hazır olarak kendini bulur. Bu noktada bakmamız lazım. Acaba bizim ürettiğimiz ne, tükettiğimiz ne? Ne bırakıyoruz, ne yapıyoruz? İnsanın çok ciddi olarak şunu benim acizane kanaatim düşünmesi lazım. Ürettiğimizden çok tüketmemeliyiz. Ne üretiyoruz? Daha fazla tüketiyorsak burada bir hesap dengesi var. Birilerinin hakkını yiyoruz ürettiğimizden çok tüketiyorsak. Çünkü demek ki birileri bunu dengelemek için bizden daha çok üretiyor, daha az tüketiyor. O yüzden mutlaka...
Şimdi bu üretim ve tüketim dengesiyle ilgili ben sık sık bu mikrofonlardan anlatıyorum ama önemli bir şu. Mevlana Hazreti Pir Mesnevi'de diyor ki Allah insanları üretimde değil tüketimde eşit yaratmış. Kral da olsanız, hamal da olsanız günlük 2500 kaloriye ihtiyacınız var.
Evet.
Ama yok ben kralım diye 10.000 kaloriyle günlük besleneceğim derseniz 30 yaşında şeker hastalığı gelir.
Evet.
Ömrünüzün sonuna kadar çavdar ekmeğine talim edersiniz.
Evet. Evet.
Belki hamalın kraldan daha çok kaloriye ihtiyacı var. Çünkü adam yediğini eritiyor.
Tabii daha ağır iş yapıyor.
Ha, o yüzden diyor ki Hazreti Mevlana'ya Marmara Denizi senin olsa içeceğin su ne kadardır?
Evet.
O yüzden diyor ki Allah'ın insandan, kulundan istediği şey çok üreten, az tüketen
evet.
insan olması.
Evet. Evet.
Şimdi biz yine bir velinin sözü var burada. Allah insana kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. Bunun iki manası var. Bir, vücudumuz kadar düşünüp ağzımız kadar konuşmamız gerektiği için. Bin defa düşünüp bir defa konuşmamız lazım. Ama şimdi bakıyoruz insanlar ağzı kadar düşünmüyor ama vücudunun küpü kadar konuşuyor.
Evet,
herkes her konunun uzmanı gibi konuşuyor. Ondan sonra da dilinin belasından da kurtulmuyor tabii. İkincisi de diyor, İnsanlar vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için. Kocaman bir vücut, ufacık bir ağız var. Ha, adam ses sanatkarı olabilir. İşte bizim gibi akademisyenler çenesiyle para kazanıyor. Hani geçimini temin ediyor. Mevlitansa öyle. Ama nasıl kazanırsak kazanalım bir tek tüketici organ var. O da herkes vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketse. Herkes geliri giderinden fazla bir adam olur. Herkes zengin olur.
Evet.
Ama bugün fakirlik nereden geliyor? İnsanlar ağzı kadar üretmiyor ama vücudunun küpü kadar tüketmeye çalışıyor.
Evet.
Bugün ben diyorum ki lan 5 sene sonra alacağım maaş bugünden takside bağlanmışsa bu eşyanın niye fiyatı yükselmesin? Enflasyonun sebeplerinden birisi de bu değil mi? Adam 3 sene sonra, 5 sene sonra alacağı maaşı bugünden eşyaya bağlamış. Niye bağlamış? Hiç de zaruri olmadığı halde, işte bulunsun benim evimde de, ya da bulundu desinler diye. Biz desinlere göre hareket ediyoruz. Böyle bir, yani kaosun içerisinde, bir karmaşanın içerisinde maalesef savrulup gidiyoruz. Evet. Çok önemli bir iş bu, üretim ve tüketim dengemizi hayatımızda korumak.
İşte hocam, benim acizane kanaatim şu, Ramazan bunun için iyi bir fırsat ama iki şeyi göz önünde bulundurmamız lazım diye düşünüyorum. Bir tanesi, insanlar genelde toplumdan şikayet ediyorlar. İnsanlık bozuldu, memleket şuraya gidiyor, insanlar şöyle, toplumumuz böyle falan filan diye. Güzel bir söz var, diyor ki toplumdan şikayet edin ama sensin toplum diyor yani.
Tabii ya.
Yani biz toplumu oluşturuyoruz. Tabii dolayısıyla canım. Şikayet ediyorsak şikayetin bir parçası biziz. Biz kendimizi toparlamadan olmayacak bu işler. İkincisi de benim yine acizane gördüğüm, siz ne dersiniz bu konuda bilmiyorum. İnsanlar çok şey biliyorlar ama az şey yapıyorlar.
Evet.
Yani herkes her şeyi biliyor, farkında ama davranışa dönüşmekte büyük sıkıntımız var. Belki bu konuda bu sabah bir dostumuzla konuşuyorduk, onunla da gündeme getirdik. Herkes, herkeste iyi olmaya çalıştığı için kimse kimseyi yanlış konusunda uyarmıyor. Herkes beni sevsin, aman kimseye dokunmayayım, kimseye bulaşmayayım, akmayayım, kokmayayım, kırmayayım vesaire vesaire. Ama insanların uyarılmaya da, doğrunun gösterilmesine de, yanlışın gösterilmesine de, hakkın hatırlatılmasına da ihtiyaçları var. Asır suresinde zaten Allah Teala'nın koyduğu temel ölçü o.
Tabii.
Hakkı ve sabrı tavsiye eden.
Ve tevassav bil hakkı, evet. Ve tevassav bil sabr.
O yüzden Ramazan'ın da bu konuda belki fırsat bilmekte fayda var. Yani kendimize de birçok doğruyu yeniden hatırlatalım ve davranışa nasıl dökeriz'in talimini yapalım. Ama
çok,
en yakınımızdan...
Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Kur'an-ı Kerim'de iman hemen arkasından ameli salih,
evet,
gelir.
Evet.
Sadece kuru kuruya inanmak, dilimizle söylemek yetmez. Kalbimizle tasdik etmek de yetmez. Evet. Bunu davranışlarımıza dönüştürmemiz lazım, yansıtmamız lazım. Gereğini yapmamız lazım. Şimdi mesela bu özellikle şefkat, merhamet bu Ramazan'da, bu damarlarımız daha da açılıyor. Ama bunlar laf ebeliyle mesela müşfik olamazsınız, merhametli de olamazsınız. Kahramanlık da laf ebeliyle olmaz. Yani mangalda ne kadar kül bırakmazsanız bırakmayın. Ben böyle kahramanım, böyle cesurum. Ya yiğit iş başında belli olur. Şefkat de, siz bir düşeni tutup kaldırdınız mı? Kanayan bir yarayı gördüğünüzde sardınız mı? Tedavi ettiniz mi? Kanadı kırık bir kuşu gördüğünüz zaman alıp ona baktınız. Onun kanadını düzelttikten sonra tabiata saldınız mı? Bunlar bak eylemiş. Esasında bu inancımızın sadece inançta kalmayıp, sözde kalmayıp aynı zamanda yaşanır hale gelmesinin bir mevsimidir Ramazan.
Evet, çok doğru.
Yaşamak.
Evet.
Bir mimar saatlerce mimarlık konusunda konuşsun. Ya kardeşim şöyle bir
eser ortaya koy.
Kötü de olsa bir gece kondu yap görelim.
Tabii.
Adam marangoz konuşuyor. Ya gel bir şurada bir çekmece yap da görelim marangozluğunu. O yüzden yani biz ne kadar şey yaparsak, inancımızı davranışlarımıza dönüştürürsek. Ama Allah'ın istediği gibi.
Evet.
Şimdi Cenab-ı Hak festakım kema ümürte buyuruyor.
Evet.
Emrolunduğunuz gibi dostlar olun. Benim canımın istediği gibi doğruluk değil benden beklenen. Allah'ın istediği gibi doğru olmak. Bu önemli. O yüzden Ramazan bize işte Allah'ın istediği gibi bir insan olma, onun iradesine, emir ve yasaklarına göre hayatımızı çizmeye bizi alıştırıyor. Keyfilik yok. Canımızın istediği gibi zamanımızı da kullanamayız, sağlığımızı kullanamayız, gençliğimizi kullanamayız, elimizi gözümüzü kullanamayız. Bunların hepsini Allah'ın iradesine göre kullanacağız. Zaten iman budur. İtikat da budur. İtikat demek adam kendisini düğümlemesi demek. Ben bağlıyorum bunu. Bundan sonra ben canımın istediği gibi değil ya Rabbi, senin iradene göre yaşayacağım demektir. İman budur zaten.
Ruhsal'la alakalı şöyle bir şey söylediler hocam. Bu buyurduğunuz noktaya teyit etmek için söylüyorum. İnsanın kendiyle başlamayıp kendinden sonra devam edecek bir şeye kendini teslim etmesi insanı güçlü kılar diyor.
Ya çok güzel ama bu. Mehmetciğim bir daha söyle şunu ya.
Kendiyle başlamayıp kendiyle bitmeyecek ya. Gerçeğe kendini teslim etmesi.
Ne kadar güzel bir şey.
Öbür türlü benle başlamış, benle bitecek, evet. Olmuyor yani. İnsan bir yerde, evet, tıkanıyor, bitiyor. Evet. O yüzden Ramazan bunların hep talimi için fırsat bize.
Evet.
Aman değerlendirelim.
Yani bizimle başlamayıp, evet, bizimle de devam etmeyecek olan.
Bitmeyecek
baki ile başlayıp baki ile devam edecek bir çizgiye doğru yürümek Rabbim cümlemize nasip etsin.
Amin, inşallah.
Çok teşekkür ederiz Mehmetçiğim. Değerli dinleyicilerimiz, valla böyle tadı damağında güzel bir sohbet. O yüzden Cenab-ı Hak başta nefsimizde sonra sizlerde de tesirini halketsin diyor. Güzel iftarlar ve güzel sahurlar dileğiyle hepinize saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun.